Ayrım 15. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 205. Proje 4. Ordu ile siyaseti ayırma projesi. Atatürk ve ordu-siyaset ilişkisi ülkemizde öteden beri tartışılan ancak çoğu kez yanlış bir zeminde tartışılan bir konudur. Son zamanlarda Türkiye'de demokrasinin önündeki en büyük engelin Atatürk ve onun düşünceleriyle şekillenen Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi olduğu tezi dillendirilmeye başlanmıştır. Bu tezi dillendirenler bir asker olan Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra askeri bir diktatörlük kurduğunu iddia etmektedirler. Dolayısıyla Atatürk'ü diktatör, Atatürk Cumhuriyeti'ni de askeri diktatörlük olarak adlandırmaktadırlar. Bu iddialarını daha da güçlendirmek için de yakın tarihteki askeri darbelerin hep Atatürkçülük adına yapıldığını ileri sürmektedirler. Ancak fena halde yanılmaktadırlar. Birincisi, Atatürk'ün en büyük toplumsal amaçlarından biri ordu ile siyaseti birbirinden ayırmaktır. Bu amaçla genç yaşlarından itibaren ordu ile siyasetin ayrılmasına vurgu yapmış, ölünceye kadar da bu konudaki mücadelesini sürdürmüştür. İkincisi, darbelerine meşruiyet kazandırmak isteyenler Atatürk'ü kullanmıştır. Atatürk ve ordu siyaset ilişkisini doğru anlamak için her şeyden önce Atatürk'ün ordu ile siyaseti ayırma projesini bilmek gerekir. Atatürk'ün ordu ile siyaseti ayırma projesi, onun bu konudaki mücadelesi 3 aşamalıdır. 1. Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönem, 2. Kurtuluş Savaşı dönemi, 3. Cumhuriyet dönemi. Şimdi sırasıyla bu dönemleri inceleyelim. Sadece ufku değil, ufkun ötesini de gören Atatürk, Osmanlı'nın son dönemlerinde ordu ile siyasetin birlikteliğinin gelecekte büyük sorunlara yol açacağını görerek en yakın arkadaşlarından devletin en üst kademesindeki yetkili kişilere kadar hemen herkesi uyarmış, bir an önce ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasını istemiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Bir dönem Atatürk'ün içinde de yer aldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti, daha çok genç subaylardan oluşan bir siyasi kurumdur. Padişahın mutlak otoritesine, istibdat yönetimine baş kaldıran, özgürlükçü ve bağımsızlıkçı bir siyaset takip eden İttihat ve Terakki Cemiyeti, gücünü askerlerden almıştır. Özellikle cemiyetin kontrolünü elinde bulunduran asker üyeler, ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasına hiç de sıcak bakmamıştır. Önemli özelliklerinden biri geleceği görmek olan Atatürk'ün bir diğer önemli özelliği de yalın gerçekliğidir. Onun en imkansız görülen hayalleri bile aslında yalın bir gerçekliğe sahiptir. Örneğin, meşrutiyet öncesinde o da birçok ittihatçı dava arkadaşı gibi İhtilal ateşiyle yanıp tutuşmasına karşın asla boş hayallere kapılmamış, büyük bir soğukkanlılıkla ve cesaretle gerçekleri haykırmıştır. Atatürk'ün ikinci meşrutiyet öncesinde haykırdığı o gerçeklerden biri de, ordu ile siyaset birbirinden ayrılmadığı takdirde askerler ve subaylar arasındaki siyasi kutuplaşmaların çok yakında büyük bir felakete yol açacağıdır. Atatürk askerlik mesleğine başlar başlamaz, ordu-siyaset birlikteliğinin yarattığı sorunları fark ederek ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Atatürk'ün çocukluk arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eserinde Orduyu Politikadan Kurtarmak Gerek başlığı altında Atatürk'ün meşrutiyet yıllarında ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak konusunda düşüncelere sahip olduğunu şöyle anlatmıştır. Meşrutiyetin ilanı üzerine hürriyeti sağlamakta az veya çok az çaba göstermiş olan subaylar, kendilerini birdenbire politika içine yuvarlanmış buldular. Üst veya ast arasında orduyu ayakta tutan geleneksel saygı ve disiplin de çok azalmıştı. Bir gün çok genç bir ittihatçı Teğmen'in ömrünü savaş alanlarında geçirmiş bir tümen kumandanından söz ederken, "Adam yüzüme dik dik baktı ama ben selam vermek bile istemedim," dediğini yakın bir arkadaşım anlattı. Ne İttihat ve Terakki Cemiyeti subaylara ne de subaylar cemiyete söz geçiremez oldular. Genel merkez inisiyatifi yitirdi. Çünkü daha önce de anlattığım gibi ne bir programı ve ne de o programı uygulayacak bir önder vardı. Talat Paşa bir gün bize, "Vallahi ben de şaşırdım kaldım, suyun durulmasını bekliyoruz," demişti. Olaylardan en çok üzülen Mustafa Kemal'di. Devrimden önce yaptığı uyarmaların hiçbir etki yaratmamış olduğunu görmüş, üzüntüsü büsbütün artmıştı. Diyordu ki, "Ordu mutlaka ve bir an önce politikadan çekilmelidir. Yoksa bir güç olma özelliğini yitirecektir. Buysa ülke için bir yıkım olacaktır." Bir akşam Mustafa Kemal, Ali Fethi Okyar, Nuri Conker, ben, Ali Fuat Cebesoy ve diğer bazı arkadaşlar Hürriyet alanındaki gazinolardan birinde oturmuş yeni gelişen durumu konuşuyorduk. İçimizde çok genç ve ateşli subaylar da vardı. Mustafa Kemal, askerlerin orduya dönmesini ve politika ile olan ilişkilerini hemen kesmesini inatla ileri sürüyor, İttihatçı liderleri eleştiriyordu. Mustafa Kemal, politikaya girmiş bir ordunun savaş yeteneğini yitireceğini örnekler vererek kanıtlıyor, Nuri ve ben zaman zaman söz alarak kendisini destekliyorduk. Bir şey ilgimi çekti. Ali Fethi Okyar boyuna susuyor, söze karışmıyor, olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiyordu. Başka bir arkadaş şöyle bir soru sordu. Mustafa Kemal Bey, belki doğru söylüyorsunuz. Hürriyeti baltalamak isterlerse ne yaparsınız? Mustafa Kemal elini öfkeyle masaya vurdu. Bak o zaman başka. Cepheye gider gibi üzerlerine giderim. Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk. Sayfa 159-161. Atatürk kısa bir süre sonra gerçekten de dediğini yapmış, hürriyeti baltalamak için İstanbul'a çıkan 31 Mart isyanını bastırmak için hareket ordusuyla birlikte Selanik'ten İstanbul'a gelerek isyanı bastırmıştır. Hareket ordusuyla birlikte 31 Mart isyanını bastırmak için İstanbul'a gelen Atatürk'ün o günlerde günlüğüne yazdığı şu satırlar, onun ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasına ne kadar büyük önem verdiğini göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Hareket ordusu görevini sırf askeri yönden gerçekleştirecektir. Siyasi hususlar ve bu yolda İstanbul'la görüşmelerin yapılması şimdilik görevimiz dışındadır. Hiçbir rütbe sahibi, hiçbir kimseyle bu yolda müzakereye yetkili değildir. Atatürk'ün not defterleri 1, sayı 37-38, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1, İstanbul 1998, sayfa 51. Ordu ve siyasetin birlikteliğinden rahatsız olan Atatürk, 22 Eylül 1909 tarihinde toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 2. Büyük Kongresi'nde Trablusgarp delegesi olarak yaptığı konuşmada özetle şunları söylemiştir. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kurtaramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır. Mensuplarının pek çoğu cemiyet üyesi olan 3. Ordu, günün manasıyla modern bir ordu sayılamaz. Orduya dayanan cemiyet de millet bünyesinde kök salamamaktadır. Bunun için bir an evvel cemiyetin muhtaç olduğu zabitleri veyahut cemiyette kalmak isteyen ordu mensuplarını istifa suretiyle ordudan çıkaralım. Bundan sonra zabitlerin ve ordu mensuplarının herhangi siyasi bir cemiyete girmelerine mani olmak için kanuni hükümler koyalım. Aydemir, adı geçen eser, sayfa 134-135. Atatürk'ün o gündeki düşünceleri 5 maddede özetlenebilir. 1. Cemiyetin bir siyasi partine haline getirilmesi. 2. Ordunun politikaya karışmaması. 3. Cemiyetle masonluk arasında bir ilgi kalmaması. 4. Cemiyetin içinde eşitlik olması. 5. Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması. Adı geçen eser, sayfa 135. Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi, bunların diğerlerini bir tarafa bıraksak bile birinci ve ikinci maddeleri hakikaten temel meselelerdir. Derin ve sağduyuya dayanan bir öngörüş taşırlar. İttihat ve Terakki yalnız bu iki ilkeyi sağlayabilseydi kaderi başka türlü olurdu. Mesela Balkan Harbi'ndeki yüz kızartıcı hezimet bu kadar hızlı ve perişanlıkla başa gelmeyebilirdi. Adı geçen eser, sayfa 135. Atatürk açıkça ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasını isteyen bu konuşmasından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılmıştır. Harbiye Mektebi'nin 317. sınıfı subaylarının yüzbaşılığa terfi etmesi nedeniyle 16 Mayıs 1911'de Selanik'te İttihat Bahçesi'nde 180 kişilik bir ziyafet düzenlenmiştir. Ziyafete çeşitli askeri sınıflardaki kurmay subay adayları, İttihat ve Terakki Cemiyeti delegeleri, Selanik basınının önde gelen isimleri ve diğer bazı kimseler katılmıştır. O ziyafete katılanlardan biri de Atatürk'tür. Selanik'te Yunus Nadi Bey'in yönetiminde yayımlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organlarından Rumeli Gazetesi'nin 18 Mayıs 1911 tarihli 442. sayısında ziyafete yapılan konuşmaların üçünün metni yayınlanmıştır. Konuşmalar 2. Ordu Teftiş Erkan-ı Harbiyesi Reisi Miralay Cemal Bey, Ömer Naci Bey ve Erkan-ı Harp Kolağası Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılmıştır. Atatürk'ün yaptığı konuşmada orduyla siyasetin birbirinden ayrılmasına vurgu yapılmıştır. Yunus Nadi Bey bu konuşmadan şöyle söz etmiştir. Erkan-ı Harp Kolağası Mustafa Kemal Bey'in konuşmasından askerlerin günlük siyasete karışmalarına kesin olarak karşı olduğunu açıkça anlamaktayız. Ancak şu da fark edilebilmektedir ki, konu vatan ve siyasi rejim olduğunda iş değişecektir. Mustafa Kemal Bilgi'ye göre ordu, meşrutiyet ve Osmanlılık gibi iki yüce gayeyi ruhunun ebedi bir aşkı sıfatıyla muhafazaya ant içmiştir. Osmanlı İmparatorluğunu yükselmekten men edecek zorlukları ezmek, engelleri yıkmak ordu için bir vazife ve dahası bir haktır. Vatan ve rejim tehlikeye düştüğü zaman ordu birlik içinde onu müdafaa edecektir. Bu bizim ordumuzun vicdanının tarifidir. Rumeli Gazetesi 18 Mayıs 1911 sayfa 442. Yunus Nadi Bey'e göre sonbaharda İstanbul'da bazı subaylar siyasete karışma hatasına düşmüş olsun veya olmasın, bu türlü ahvale karşı 200 kadar en seçkin ve genç subayımızın katıldığı bu ziyafette erkan-ı harp Mustafa Kemal Bey'in alkışlanan mutku, yenileşen Osmanlı ordusunun ruhuna tercüman olmuştur. Yunus Nadi Bey, makalesini Atatürk'ün konuşmasından alıntılar yapıp övücü yorumlar yaparak bitirmiştir. Ayrıntılar için bakınız Arda Odabaşı, Mustafa Kemal'in 1911 yılında yaptığı bir konuşma, Bilim ve Ütopya Dergisi, Eylül 2010, sayfa 195. 1911'de Selanik'te bir atlı gezide alay komutanı Andert'in, Arnavutluk ayaklanmasını bastıran Osmanlı ordusu onuruna içiyorum diye kadeh kaldırdığında Atatürk'ün ağzından şu sözler dökülmüştür. Türk ordusu için iç savaşta başarıya ulaşmak bir zafer değildir. Bu olayın onuruna ülkeyi seven bir adam olarak ve Türk subayı olarak kadehimi kaldıramam. Bundan ancak üzüntü duyabilirim. Arkadaşlar bana dikkat edin, sözlerime kulak verin. Osmanlı ordusu değil, Türk ordusu. Bir gün gelecek, Türk varlığını, Türk'ün bağımsızlığını kurtaracaktır. İşte asıl o zaman sevineceğiz, övüneceğiz. İşte o zaman Türk ordusu görevini yapmış olacaktır. Atatürk, 29 Temmuz 1912'de Trablusgarp'taki aynı Mansur karargahından Selanik'teki arkadaşı Binbaşı Behiç Erkin'e yazdığı bir mektupta, ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması konusunda geç bile kalındığını şöyle ifade etmiştir. İhtiraslar, cehalet ve mantıksızlık yüzünden koca Osmanlı Devleti'ni mahvedeceğiz. Kuvvetli bir Osmanlı İmparatorluğu vücuda getirmeyi düşünürken vaktinden evvel esir, sefil ve rezil olacağız. Hatanın kimlerde ve nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin her ne olursa olsun memleket çöküş yolunda terk edilmeyecektir. Askerleri siyasetle uğraşmaktan men için kanun maddeleri yapmışlar. Ben 2 sene evvel tesadüfen bulunduğum bir kongrede askerleri bırakınız dediğim için mürteci oldum, idama mahkum edildim. Zaman ve hadiseler her türlü hakikati ispat eder ve ortaya çıkarır. Fakat bazen böyle helak eden bir darbe indirerek. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 142. Atatürk çok haklıdır. Gerçekten de orduyu siyasetten ayırmak konusunda çok geç kalınmıştır. Siyasi kamplara bölünen, kutuplaşan bu ordu, yakın dönem Türk tarihinin en büyük bozgunu olan Balkan felaketine davetiye çıkartmıştır. Tarih bir kere daha Atatürk'ü haklı çıkarmıştır. Eğer İttihat ve Terakki'nin çılgın ihtilacileri, Atatürk'ün 1900'lerin başından beri her şeyi göze alarak bıkıp usanmadan dile getirdiği ordu ile siyaseti ayırma projesini hayata geçirselerdi, belki de bu büyük felaket yaşanmayacaktı. Atatürk hiçbir zaman ordu ile siyaseti ayırma projesinden vazgeçmemiştir. Vatan ve hürriyet mücadelesi verirken aklının bir köşesinde hep bu proje vardır. Atatürk, İşgal İstanbul'unda 1918 yılında Minber gazetesine verdiği demeçte, ki bu gazeteyi Fethi Okyar'la birlikte kendisi çıkarmıştır, ordu-siyaset ilişkisine şöyle değinmiştir. Ben siyasetle yalnız 1913-1914 askeri ateşeliklerim üzerinde bulunduğum bir yıl boyunca ilgilendim ve ilgilenme tarzım da sırf siyasi olmayıp askeri siyasi bir ilgilenmeydi. Bu görev sürem hariç tutulursa bütün hayatım askerlik işleriyle uğraşmakla geçmiştir. Dolayısıyla kendimde ordulardan, muharebelerden ve askeri kanılardan söz etmek için çok geniş yetki görüyorsam da siyasetten söz etmeyi bu işle ilgilenenlere bırakmayı uygun bulurum. Benim amaçladığım manevi, bilimsel, teknik ve ahlaki bakımdan kuvvetli olmaktır. Çünkü bu saydığım özelliklerden yoksun bir milletin, bütün bireylerinin en son silahlarla donandığını farz etsek bile kuvvetli olduğunu kabul etmek doğru olmaz. Benim anlayışıma göre kuvvetli bir ordu denildiği zaman anlaşılması gereken anlam, her bireyi, özellikle subayı, kumandanı, uygarlığın ve tekniğin icaplarını kavrayan, tavır ve hareketlerini ona göre uygulayan yüksek ahlakta bir topluluktur. Kuşku yok ki tek amacı, görevi, düşüncesi ve hazırlığı vatanın savunmasıyla sınırlı olan bu topluluk, ülkenin siyasetini yönetenlerin en sonunda varacakları kararla faaliyet haline geçer. Görüldüğü gibi Atatürk, ordunun görevini vatanın savunmasıyla sınırlı tutmuş ve ordunun ülkeyi yöneten siyasilerin verecekleri kararlara göre hareket etmesi gerektiğini belirtmiştir. Atatürk'ü elindeki askeri güçle siyasete müdahale eden bir darbeci olarak göstermek isteyenlerin Atatürk'ün bu ve buna benzer sözlerinden haberi olmasa gerek. Kurtuluş Savaşı sırasında ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması için çok çaba harcayan Atatürk'ün, Anadolu'nun ve Osmanlı başkenti İstanbul'un emperyalist güçlerce işgal edildiği bir ortamda, Kurtuluş Savaşı sırasında yoktan var ettiği düzenli orduyla İstanbul hükümetine baş kaldırması asla bir çelişki olarak görülmemelidir. Çünkü işgal yıllarındaki İstanbul hükümeti Damat Ferit, Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit eden işgalcilerle birlikte Türk milletine cephe almış, işbirlikçi ve vatan haini bir hükümettir. Dolayısıyla bu hükümeti karşısına alan ordu siyasete değil, ihanete müdahale etmiştir. Atatürk'ün ifadesiyle tek amacı, görevi, düşüncesi ve hazırlığı vatanın savunmasıyla sınırlı olan ordu, Kurtuluş Savaşı sırasında işbirlikçi ve vatan haini İstanbul hükümetine müdahale ederek o tek amacını yerine getirmiştir. Atatürk, işgal İstanbul'u için İstanbul sokakları İtilaf devletlerinin süngülü askerleriyle dolmuştu. Boğaziçi toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlılarıyla lacivert sularını göstermeyecek kadar örtülüydü. Şaşılacak gerçektir. Artık adi bir mezbele gibi ayak altında çiğnenen bir muhitte hala bir saltanat, bir hükümet, bir varlık farz edenler vardı, demiştir. Atatürk, İstanbul hükümetinin düşman tarafından kontrol edildiği günlerde ülkeyi bu utanılacak durumdan kurtarmak için Anadolu'ya geçmiştir. İşbirlikçiler onun yolunu kesmek istemiş, onu görevden almış, askerlikten ayırmış, hakkında tutuklama kararları çıkarıp idam fetvaları yayınlamış, madalyalarını ve nişanlarını elinden almış ama onun ya istiklal ya ölüm parolasıyla sivil olarak yola devam etmesini engelleyememiştir. Atatürk asker olarak yola çıkmış, sineyi millete dönerek sivil olarak yola devam edip milli hareketi örgütlemiş, düzenli orduyu kurup bu ordunun başkomutanı olmuş ve bağımsızlığın kazanılmasından sonra üniformalarını çıkarıp sivil olarak yola devam etmiştir. Atatürk bütün bu kurtuluş yolculuğu sırasında mecliste siyasetin, cephede ise askerliğin kurallarıyla hareket etmiştir. Asla ordu ile siyaseti birbirine karıştırmamıştır. Atatürk, siyaseti ordunun kontrolünü alarak değil, Türk milletinin tarihten gelen ordu millet bütünlüğünü sağlayarak emperyalizmi dize getirmesini bilmiştir. Atatürk, 1918 yılında İstanbul'da Minber gazetesine verdiği demeçte sarf ettiği, "Ordu, ülkenin siyasetini yönetenlerin en sonunda varacakları kararla faaliyet haline geçer." cümlesinde olduğu gibi, 1922 yılında TBMM'nin kararıyla başkomutanlığa getirilmiştir. Emrindeki orduyu savaşa hazırlayan Atatürk, cephe dönüşü hazırlıklarla ilgili TBMM'ye şu bilgileri vermiştir. 1,5 ay kadardır cephede meşgul olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Düşmanın durumunu yakından inceledim. Ordularımızı baştan sona teftiş ettim. En büyük komutanlarımızdan erlerine varıncaya kadar tümünün yüce heyetinize karşı güven ve sevgilerini, sarsılmaz bağlılığını saygılı selamlarıyla birlikte arz ederim. Ordumuzun hiçbir eri müstesna olmaksızın tümünün izlediğimiz kutsal davayı bilinçli olarak algıladığına inanabilirsiniz. Ordularımız Türkiye'nin düşmanlarını anlamıştır, dostlarını da anlamıştır. Niçin savaştığını biliyor ve hangi sonuca ulaşıncaya kadar savaşması gerektiğini sükunet içinde vicdanında duyarak biliyor. Zorluklar içinde kurmayı başardığımız ordular, gerçi Viyana surlarına kadar dayanan eski Osmanlı ordularından biri değildir. Ancak sahip olduğu yüce ve insancıl ülkü bakımından onlardan daha yukarı düzeyde erdemlilikte ve değerde bir çelik parçasıdır. TBMM hükümetinin ordusu istilalar yapmak ya da saltanatlar yıkmak ya da kurmak için şunun bunun buyruğunda hırs aracı olmaktan uzaktır. İnsanca ve bağımsız yaşamaktan başka hiçbir amacı olmayan ulusun aynı ülküyle duygulu ve yalnız onun buyruğunda bağlı öz evlatlarından oluşan saygın ve güçlü bir topluluktur. Atatürk dünyanın en zor zaferlerinden birini önce meclis diyerek kazanmıştır. Bu nedenle düzenli orduyu kurmadan önce halkın temsilcilerinden oluşan TBMM'yi açmıştır. meclis düzenli orduyu kurmuştur. Yani siyasi irade askeri iradenin değil, askeri irade siyasi iradenin emrinde hareket etmiştir. Bu bakımdan Atatürk'ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı sadece orduya dayanan militarist bir zafer değil, ordudan önce meclise, millete dayanan, orduyla milletin el ele vermesiyle kazanılan ulusal bir zaferdir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan TBMM'de 390 milletvekili yer almıştır. Bu 390 milletvekili toplumun çok farklı kesimlerinden gelmiştir. Bu yönüyle 1. TBMM Türk tarihinin en demokratik meclisidir. 1. TBMM'deki 390 milletvekilinin %28'i memurlardan ve öğretmenlerden, %15'i askerlerden, %13'ü hukukçulardan, %9'u serbest meslek sahiplerinden, %6'sı çiftçilerden oluşmuştur. Metin Öztürk, Türkiye'de Asker ve İktidar, Yeni Yüzyıl Kitaplığı İstanbul 1997, sayfa 27. Görüldüğü gibi 1. TBMM'nin sadece %15'i asker kökenlidir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki ordu-siyaset ilişkisini anlamak için 1. TBMM'nin çıkardığı kanunlara bakmak gerekir. 2 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı TBMM icra vekillerinin seçilmesine dair kanun ile Genelkurmay işlerini görmek üzere ayrı bir vekalet, bakanlık kurulmuştur. Genelkurmay vekaleti doğrudan TBMM'ye karşı sorumlu tutulmuştur. Böylece TBMM'nin ordu üzerinde tam bir denetim kurması sağlanmıştır. 5 Eylül 1920 tarihinde 18 sayılı Nisab-ı Müzakere Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun 4. maddesi ile kol ordu düzeyinin altındaki askeri birimlerin siyasetle ilgilenmesi hukuken önlenmek istenmiştir. 13 Eylül 1920 tarihli Vekiller Heyeti programında ordunun TBMM'nin ordusu olduğu, emir ve komuta yetkisinin Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde olduğu ve komutaya ait işlerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütüleceği öngörülmüştür. TBMM, 5 Eylül 1921'de kabul ettiği 144 sayılı Başkomutanlık Kanunu ile belli bir süre başkomutanlık yetkisini kullanmasına izin verilen Atatürk, ordunun maddi ve manevi kuvvetini arttırmak, yönetim ve güdümünü güçlendirmek amacıyla kanun kuvvetinde kararlar alıp emirler verebilecektir. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamasında Atatürk'e verilen başkomutanlık yetkisi, TBMM tarafından 3 ay süreyle 3 defa uzatılmıştır. 20 Temmuz 1922 tarihinde kabul edilen 245 sayılı kanunla da Atatürk'e verilen yetkilerden yasamayla ilgili olanı TBMM tarafından geri alınmıştır. Başkomutanlığın süre sınırlaması olmadan Atatürk'e bırakılması durumu 1924 Anayasası'na kadar devam etmiştir. Adı geçen eser sayfa 28-29. Metin Öztürk'ün ifade ettiği gibi Başkomutanlık Kanunu ile askeri bir diktatörlüğün kurulmadığı söylenebilir. Çünkü Büyük Millet Meclisi bu yetkiyi bir kanunla ve olağanüstü koşulların gereği olarak geçici bir süre için vermiştir. Verilen yetkinin geri alınması her zaman mümkündü. Nitekim 22 Temmuz 1922 tarih ve 245 sayılı kanunla Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e verdiği yasama yetkilerini sonradan geri almıştır. Adı geçen eser sayfa 33. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası'nın 40. maddesinde başkomutanlığın TBMM'nin manevi varlığından ayrılamayacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunacağı, başkomutanlık görevinin barışta Genelkurmay Başkanı'na, savaşta ise Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı'nca tayin edilecek birine verileceği öngörülmüştür. Evet, emperyalizme karşı verilen bir ölüm kalım savaşının ardından yarı bağımlı bir ümmet imparatorluğunu çok radikal bir devrimle çağdaş bir ulus devlete dönüştüren Atatürk zaman zaman ordudan yararlanmıştır. Çok radikal bazı devrimlerini ordunun desteğini arkasına alarak düşünceden uygulamaya geçirmiştir. Örneğin Atatürk halifeliği kaldırmadan önce harp oyunları nedeniyle İzmir'de bulunan komutanlarla görüşmüş 15 Şubat 1924 ve onların desteğini almıştır. Ancak hilafet ve saltanat taraftarlarının yeni rejimi daha doğmadan boğmayı düşündükleri bir ortamda Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaşlaştıracak ve demokratikleştirecek devrimleri başarıyla gerçekleştirebilmek için ordudan desteğini almasını istemesi son derece normaldir. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, Atatürk'ün orduyu zorbalık aracı olarak değil, zorbalığa karşı araç olarak kullanması olduğu gerçeğidir. Hilafet ve saltanat taraftarlarının yoğun olduğu ve kitlelerden büyük destek gördüğü bir ortamda azınlıkta kalan Mustafa Kemal'in yeni Türk devletini sağlam temeller üzerine oturtma yolundaki girişimlerinde orduya dayanması herhalde o dönemin askeri bir rejim veya diktatörlük olarak yorumlanmasına neden olmayacaktır. Adı geçen eser sayfa 33. Atatürk, ordu ile siyaseti ayırma projesinin son adımını 1924 yılında atmıştır. Aralık 1923'te çıkarılan bir yasayla milletvekili olmak isteyenlerin askerlik görevlerinden istifa etmeleri istenmiştir. Bu yasaya hem milletvekili hem de ordu komutanı olmak isteyen Kazım Karabekir Paşa ile Ali Fuat Paşa tepki göstermiştir. Bunun üzerine Atatürk, 30 Ekim 1924 tarihinde aynı zamanda milletvekili olan ordu ve kolordu komutanlarına birer telgraf göndererek ya askeri görevlerini bırakarak milletvekilliğine devam etmelerini ya da milletvekilliğini bırakarak askerliğe devam etmelerini istemiştir. Atatürk'ün bu isteği karşısında komutanların bir kısmı milletvekilliğini tercih edip ordudaki görevlerinden ayrılırken bir kısmı da milletvekilliğini bırakıp ordudaki görevlerine devam etmiştir. Fevzi Çakmak ve 4 Kurtuluş Savaşı Komutanı İzzettin Çalışlar, Ali Hikmet Ayerdem, Şükrü Naili Gökberk ve Fahrettin Altay hiç tereddüt etmeden milletvekilliğinden istifa edip askerliği seçmiştir. 3. Ordu Komutanı Cevat Çobanlı Paşa ile 7. Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa ise ordudaki görevlerini bırakıp milletvekilliğini tercih etmiştir. Cevat Paşa Doğu Cephesi, Cafer Tayyar Paşa ise İngilizlerle savaşılması olası 7. Kolordu Komutanı'dır. Kısa bir süre sonra Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa da ordudaki görevlerini bırakıp meclise gelmiştir. Çok tehlikeli bir dönemde bu 4 komutanın askeri görevlerini bırakıp meclise gelmeleri kamuoyunda iyi karşılanmamıştır. Bunun üzerine Cevat Çobanlı 25 Aralık'ta milletvekilliğinden istifa ederek yeniden orduya dönüp ölünceye kadar siyaset dışında kalmıştır. Atatürk, nutukta milletvekilliğini askerliğe tercih eden Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. İngiltere'ye karşı savaş ihtimalini göze aldık. İşte bahsettiğimiz kişiler bu zor anda, bir ecnebi devletin bize saldıracağı zamanda, kendilerinin de bize saldırarak hedeflerine kolaylıkla ulaşabileceklerini hayal ettiler. Savaşa hazır bulunmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp, bir zamanlar sevmediklerini ifade ettikleri politika sahasına koştular. Atatürk'ün çabaları sonucunda asker milletvekili uygulaması sona ermiş, ordu ile siyaset fiili olarak birbirinden ayrılmıştır. Atatürk 3 Mart 1924'te Erkan-ı Haybiye Umumiye Vekilliğinin kaldırılmasıyla birlikte hukuken de ordu ile siyaseti birbirinden ayırmıştır. Atatürk, ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasının Cumhuriyet'in en temel ilkelerinden biri olduğunu şöyle ifade etmiştir. Kumandanlar askerlik görevini ve gereklerini düşünürken ve tatbik ederken siyasi tartışmaların etkisinde bulunmaktan kaçınmalıdırlar. Siyasi yönün gereklerini düşünen başka görevliler olduğunu unutmamalıdırlar. Memleketin genel hayatında orduyu siyasetten ayırmak ilkesi, Cumhuriyet'in daima sözünü ettiği bir esas noktadır. Adı geçen eser sayfa 37. Atatürk'ün siyaset anlayışında ordu ve din kesin olarak siyasete karıştırılmamalıdır. Şu sözler Atatürk'e aittir. Ülkelerin genel yaşamında ordunun siyasetten soyutlanması, Cumhuriyet'in her zaman göz önünde tuttuğu bir temel ilkedir. Şimdiye kadar izlenen bu yolda Cumhuriyet orduları vatanın güvenilir ve güçlü bekçileri olarak saygın ve kuvvetli kalmışlardır. Bunun gibi inançlısı olmakla mutluluk duyduğumuz İslam dinini de yüzyıllardan beridir alışılageldiği yönde bir siyasi araç olmaktan kurtarmak ve yüceltmek gerektiği gerçeğini gözlemliyoruz. Kutsal olan inançların ve vicdanın, karışık ve her türlü hırsların ve çıkarların sahnelendiği siyasetten ve siyasetin tüm organlarından bir an önce ve kesinlikle temizlenmesi, ulusun bu dünyada ve öbür dünyadaki mutluluğunun gereği olan bir zorunluluktur. İslam dininin ufku ancak böyle genişler. Türkiye bugün orduyu ve dini siyasete karıştırmanın sıkıntısını yaşamaktadır. Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün ölümünden sonra yapılan askeri darbeler ve her geçen gün biraz daha yükselen siyasal İslam ve terör, Türkiye'deki sorunların temel kaynağıdır. Tüm hayatı boyunca, üstelik de bir ordu mensubu olmasına karşın, ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak için mücadele eden Atatürk'ü darbeci diye adlandırmak ve dahası Atatürk adına darbeler yapmak, yapılan darbelerden Atatürk'ü sorumlu tutmak, her şeyden önce Atatürk'e yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Bugün sözüm ona askeri vesayete karşı sivilleşmeyi savunan sözde liberaller ve siyasal İslamcılar şunu asla unutmasınlar ki, bu ülkede ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak için en büyük mücadeleyi Atatürk vermiştir. 15. ayrımın sonu sayfa 221.